Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. İnsan ve Fikir programıyla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Hepinize selam ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Evet, Müslümanların siyaset ve medeniyet serüveni üzerine bir seri program yürütüyoruz İnsan ve Fikir'de. Bu programımızın ilk serisi, geçtiğimiz haftaki programımızda Raşid Halifeler dönemini tamamlamıştık. Bu hafta yeni bir döneme, Emeviler tarihine başlıyoruz. Emevi Devleti, değerli dinleyenler, 661 yılında Muaviye tarafından kurulan ve 750 yılına kadar hüküm süren bir devlet. 90 yıllık bir hükümranlık. Müslümanların siyasi tarihinde hanedanlığa ilk geçişi deruhte eder. 14 halife, daha doğrusu 14 hükümdar yönetmiştir bu devleti. Birçok fetihler yapılmıştır. İslam medeniyeti önemli ilerlemeler kaydetmiştir bu dönemde. Bununla beraber dahili kargaşalar da hiç eksik olmamıştır. Kıyamlar, isyanlar baş göstermiştir devamlı. Abdullah bin Zübeyr hareketi, mesela Muhtar Es-Sekafi hareketi, Tevvabun hareketleri, harici isyanları ve hakeza. Yine tarihimizin yüz karası olan Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin'in ailesiyle birlikte zalimce şehit edilmesi bu dönemin acı hadiseleri içinde yer alır. Emeviler Devleti, değerli dinleyenler, adını hanedanın kurucusu olan Muaviye bin Ebi Sufyan'ın Beni Ümeyye soyuna mensup olması sebebiyle almıştır Emeviler. Beni Ümeyye, cahiliye dönemi Mekke'sinde önemli bir yere sahipti. Şehrin kabileleri arasında taksim edilmiş önemli görevleri vardı. Her kabilenin o şehrin yönetiminde bir görevi vardı ve Beni Ümeyye'nin görevi de başkomutanlıktı. Başkomutanlık, o günkü tabiriyle kıyade, bu soyun uhdesinde bulunuyordu. Cahiliye dönemi Mekke'sinde Ümeyyeliler ile Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kabilesi Haşimiler çeşitli nedenlerle karşı karşıya gelmiştir değerli dinleyenler. Mesela bunlardan bir tanesi, Resulullah'ın ikinci kuşak dedesi Haşim ile Ebu Sufyan'ın dedesi Ümeyye arasında Mekke liderliği konusunda bir anlaşmazlık çıkmış. Taraflar bu konuda kimin haklı olduğunun tespiti için Huza kabilesinin kahinine müracaat etmişler ki o dönemde yaygın bir uygulama bu. Bu tür ihtilaflarda böylesi insanlara, şairlere, kahinlere, o dönemin hatiplerine, bilge kişilerine, daha ziyade de kahinlerine müracaat ediliyor. Hakem kabul ediliyor onlar. Kahin de bu meselede Haşim'i haklı bulmuş, yani Efendimizin dedesini. Ümeyye'nin ise davalısına 50 deve vermesine ve 10 yıl Şam'a sürgün gitmesine hükmetmiş. İki aile büyüğü arasında gerçekleşen bu hadise, tarihi kaynaklara göre değerli dinleyenler, Beni Haşim ile Beni Ümeyye husumetinin miladı olarak kabul ediliyor. Bu iki aile arasında gizli açık rekabet hep devam etmiş. Bu durum İslam dininin tebliğ sürecinde daha da belirgin hale gelmiş. Her ne kadar Beni Ümeyye içinden Hazreti Osman, Ebu Huzeyfe, Halid bin Said gibi, Allah onlardan razı olsun, gençler Müslümanlar arasına katılmışlarsa da bu ailenin genel politikası Efendimizin davetini engelleme üzerine kurulmuş. Hatta onlar şehirdeki nüfuzları sebebiyle İslam davetini engelleme girişimlerinde öncü bir rol üstlenmişler Mekke'de. Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra Müslümanlar üzerine gerçekleştirilen askeri faaliyetlerin de baş icraları Ümeyye ailesi olmuş. Ki Bedir Savaşı'nda hatırlarsınız, savaştan önce mübareze yapılıyor. Yani mübareze Araplarda bir savaş geleneği. Savaş öncesinde 3-5 civan mert, baba yiğit kişi çıkarlar. Bunlar teke tek önce bir dövüşürler, sonra ordular birbirlerine girer. Bedir Savaşı'nda yapılan mübarezede müşrik cephesinden öne çıkan 3 kişi, yani Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a ve Velid bin Utbe, Ümeyye oğullarına mensup değerli dinleyenler. Uhud ve Hendek savaşlarına bakıyoruz. Bu savaşlarda müşrik ordusunun komutanı, o dönemde hem Beni Ümeyye'nin hem de Mekke'nin reisi olan Ebu Sufyan. Dolayısıyla cahiliyede siyasi olarak daha ziyade devam eden husumet, İslam'ın gelmesiyle birlikte Haşimoğullarıyla boyut değiştirerek, dini bir kisveye bürünerek bu husumet devam etti. Tabii başta Ebu Süfyan olmak üzere Mekke'nin fethine kadar Müslümanlar aleyhine faaliyet gösteren müşrik Emevilerin büyük çoğunluğu fethin hemen ardından İslamiyet'e girdiler. Geç bir dönemde Müslüman olmalarına rağmen bunlar gerek idari konulardaki tecrübeleri gerekse Efendimizin müellefe-i kulüp siyaseti gereği Mekke fethinden sonra çeşitli devlet görevlerine getirildi bu kimseler, Ümeyye oğulları. Allah Resulü'nün bu aileden resmi vazifeye tayin ettiği ilk kişi Mekke valiliğine getirilen Attab bin Esid. Diğer taraftan ailenin reisi konumundaki Ebu Süfyan, Havlan ve Becile kabilelerinin zekat amili olarak görevlendiriliyor muhterem Nebi tarafından. Onun büyük oğlu Yezid de Teyma bölgesinin idaresine memur kılınıyor. Ebu Süfyan'ın diğer oğlu Muaviye, Resulullah'ın zaten katipleri arasında. Nitekim Resulullah'ın bu aile içinde tayin ettiği başka valiler ve komutanlar da var. Dolayısıyla Allah Resulü, Beni Ümeyye ailesi Müslüman olduktan sonra hem onların kalplerini kazanmak adına, onları tam İslam'a kazandırmak adına yönetim konusundaki beceriklerinden, yeteneklerinden, tecrübelerinden de istifade etmek maksadıyla onları çeşitli devlet kademelerine yerleştirdi. Böyle bir politika takip etti. Beni Ümeyye mensupları Allah Resulü devrinden sonraki tarihi süreçte de devlet bürokrasisindeki etkin varlıklarını sürdürüyorlar. İlk halife Hazreti Ebubekir mesela bu aileden Halid bin Said'i Teyma'da bulunan askeri birliklerin başına getirmiş. Ebu Süfyan'ın büyük oğlu Yezid'i Şam cephesine gönderdiği ordulardan birine komutan tayin etmiş. Yezid daha sonra Hazreti Ömer tarafından Şam valiliğine getiriliyor. 639 yılında yaşanan bir veba var o dönemde. Suriye bölgesinde vuku buluyor bu ve Ebu Ubeyde bin Cerrah ile Muaz bin Cebel gibi sahabiler, ordu komutanları başta olmak üzere İslam ordusundan yaklaşık 25 bin kişinin ölümüne sebep oluyor bu hastalık. Şam valisi Yezid bin Ebi Süfyan da bu hastalığa yakalanınca onun bütün yetkileri kardeşi Muaviye devrediliyor Hazreti Ömer tarafından. 640 yılında gerçekleşiyor bu tayin ve bu tayinin ardından Muaviye bin Ebu Süfyan Şam bölgesinde o zamana kadar fethedilmemiş pek çok beldeyi değerli dinleyenler Müslüman hakimiyetine dahil ediyor. Muaviye, Bizans'ın kontrolünde bulunan Anadolu toprakları üzerine de düzenli olarak yaz ve kış seferleri başlatıyor. Bu faaliyetler neticesinde elde ettiği ganimet ile Suriye'de güçlü bir ordu ve iktisadi yapı oluşturmayı başarıyor. Hazreti Ömer'den sonra kendisi gibi Beni Ümeyye'ye mensup Hazreti Osman'ın halife olması, Muaviye'ye Şam bölgesinde daha serbest hareket etme imkanı sağlar. Nitekim Hazreti Osman'ın göreve gelmesiyle birlikte onun bölgedeki sorumlu olduğu toprakların sınırı ve siyasi yetkileri artar. Muaviye'nin Şam valiliği değerli dinleyenler 656 yılında Hazreti Osman'ın Allah ondan razı olsun şehit edilmesine kadar aralıksız bir şekilde devam eder. Hazreti Osman'ın katledilmesinin ardından halife seçilir Hazreti Ali ve Hazreti Ali'ye biat etmekten imtina eder Ümeyyeliler. Başkent Medine'yi terk ederler, Mekke'ye yerleşirler. Cemal ashabına da aktif bir şekilde katılırlar, hatta bu hareketin en büyük maddi destekçisi Ümeyye ailesi olur. Cemal olayını, Sıffin Savaşı'nı, Hazreti Ali dönemini ele alırken daha ayrıntılı bir şekilde bu konulara temas etmiştik. Muaviye, Hazreti Osman'ın kanını savunma iddiasıyla yeni halife biat etmeyeceğini ilan eder. İslam devletinin halifesi Hazreti Ali'dir. Hazreti Osman'dan sonra Hazreti Osman katledilmiştir, şehit edilmiştir. Muaviye Şam bölgesinde nüfuzlu bir validir ve bu valiye biat etmeyeceğini ilan eder. Hazreti Ali'nin siyasetiydi, politikasıydı. Yine bu konuları onun dönemini işlediğimizde ele almıştık. Göreve geldiğinde bazı valileri azletmişti, görevden almıştı. Yerlerine başka valiler tayin etmişti. Şam valiliğine de Hazreti Ali Sehl bin Huneyf'i tayin ediyor. Fakat Sehl bin Huneyf daha eyalet sınırlarına gelmeden Muaviye'nin emri doğrultusunda geri çevriliyor. Muaviye çünkü Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımıyor zaten. Bunu bir mektupla da beyan ediyor kendisine. Diyor ki o mektupta, daha doğrusu Hazreti Ali'ye şunları atfediyor. Hazreti Osman'ın öldürülmesine seyirci kaldığını Hazreti Ali'nin iddia ediyor Muaviye. Hatta isyancılarla işbirliği yaptığını söylüyor ve Hazreti Osman'ın katillerini ordusunda barındırdığını ileri sürüyor. Bu gerekçelerle de ben sana biat etmem diyor neticede. Daha sonra da Hazreti Osman'ın yakın akrabası olması hasebiyle onun kanını dava ederek Şam halkından destek talebinde bulunmaya başlıyor Muaviye. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek için meseleyi kendisiyle halife arasındaki bir çekişmeden çıkarıyor. İnce bir siyaset bu ki Muaviye hakikaten büyük bir siyasetçiydi. Arap dahilerin arasında kabul edilirdi. Bu meseleyi bu çekişmeden çıkarıp Hazreti Ali ile Hazreti Osman tartışmasına çevirmeye çalışıyor. Mesela Numan bir Beşir tarafından Medine'ye getirilen maktul halifenin kanlı gömleğiyle hanımı Nail'in saldırı esnasında kesilen parmaklarını, ona saldırdıklarında hanımı Nail'e önlemeye çalışmıştı saldırıyı ve gelen kılıç darbesiyle parmakları kopmuştu. Yaklaşık bir süreyle bu kanlı gömlekle kesilen parmakları Muaviye Şam camisinde sergiliyor. Muaviye'nin bir propaganda faaliyeti bu ve Şamlılar bu propagandadan etkileniyorlar. Halifenin kanını dökenlerle savaşmaya dair yeminler ediyorlar ve Hazreti Osman'ın katilleri öldürülmedikçe yahut kendilerine teslim edilmedikçe halifeye, yani Hazreti Ali'ye biat etmeyeceklerini ilan ediyorlar. Muaviye'nin Hazreti Ali'ye karşı giriştiği siyaset mücadelesi sonuçta Şamlılar ile Iraklıların Sıffin'de karşı karşıya gelmelerine sebep oluyor değerli dinleyenler. Muaviye bu defa katiller teslim edilse dahi biate yanaşmayacağını, Müslümanların yeni halifesinin şura ile seçilmesi gerektiğini söylüyor ve neticede Sıffin Savaşı yapılıyor. Sıffin'de Iraklılar ve Şamlılar arasında, niçin Iraklılar arasında? Çünkü Hazreti Ali İslam Devleti'nin başkentini Kufe'ye, Irak'a taşımıştı. Bu savaş Hazreti Ali lehine sona ermek üzereyken Muaviye'nin siyasi ortağı Amr bin As'ın yaptığı Kur'an'ın hakemliği teklifiyle yeni bir boyut kazanıyor. Yine Hazreti Ali döneminde ele almıştık, tekrara düşmüş olmayalım. Şam ordusu mızraklarına mushaf sayfalarını asmışlardı ve hakem talebinde bulunmuşlardı. Şamlıları mutlak yenilgiden kurtarıyor bu teklif. Irak tarafının da birbirine düşmesine sebep oluyor. Askerlerden bir kısmı yapılan bu davete derhal icabet edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bir kısmı da bunun yenilgiyi mukadder gören Şamlılar tarafından düzenlenen bir hile, bir oyun olduğu kanaatini serdediyorlar. Nitekim Hazreti Ali de ikinci grup gibi düşünüyor değerli dinleyenler. Bunun bir oyun olduğunu düşünüyor tam yenilmek üzereyken. Fakat ordusu içinde daha etkin oldukları anlaşılan tahkim taraftarları, onun nasihat ve ikazlarını dikkate almadıkları gibi, şayet bu teklife karşı çıkarsa ordudan ayrılmak, onu Şamlılara teslim etmek, hatta kendisini öldürmekle tehdit ediyorlar Hazreti Ali. Neticede Hazreti Ali savaşın devamı hususundaki düşüncesine rağmen ordusundaki bu tahkim taraftarlarının, yani hakem talebini kabul edenlerin fikrini kabul etmek zorunda kalıyor. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından taraflarca seçilen hakemler var. Amr bin el-As ile Ebu Musa el-Eş'ari bunlar. Savaşın durdurulması ve iki taraf arasındaki problemlerin çözülmesi için bir toplantı tertiplenmesi üzere kendi aralarında mutabakata varıyorlar. Dolayısıyla alınan bu kararla Muaviye yönetime isyan eden bir vali olmaktan çıkar değerli dinleyenler. Hazreti Ali tarafından resmen tanınan bir siyasi taraf, bir rakip konumuna yükselir. Sıffin Savaşı akabinde değerli dinleyenler, Muaviye lehine görülebilecek yeni gelişmeler meydana gelir. Çünkü Hazreti Ali Irak'ta gerek tahkimin kabulü gerekse hakemlerin seçimi sebebiyle ordusunda ortaya çıkan, daha sonra harici muhalefet grubunu teşkil edecek büyük bir iç problemle uğraşmak zorunda kalır. Kendi bünyesinden çıkan bu hareketle mücadele etmek zorunda kalınca bunun neticesinde moral olarak da fiziki anlamda da büyük güç kaybına uğrar Hazreti Ali ve artık Şamlılar üzerine yeni bir sefer düzenleme imkanı bulamaz. Başta Hazreti Ali taraftarı olan hariciler, nitekim bunlar daha sonra harici olarak isimlendirilse de biz öyle tanımlıyoruz şimdi, tahkim olayını kabul etmemişlerdi ve Hazreti Ali'nin ordusundan ayrılmışlardı. Ve olayların seyri devam etti gelişerek. Hazreti Ali haricilerle Nehrevan'da savaşmak zorunda kaldı. İlk önce niyeti Şam'a gitmekti, Muavi ordusuyla savaşmaktı. Fakat Nehrevan savaşı çıkınca, haricilerle savaşılınca Hazreti Ali Şam ordusuna artık savaş ilan edemedi. Bunlar da hep Muaviye'nin lehine gelişen hadiseler. 658 yılında Ezruh'ta gerçekleştirilir hakemler toplantısı. Iraklılarla Şamlılar arasında var olan ihtilafı çözmek bir yana, meseleyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Rivayetlere göre değerli dinleyenler, Irak tarafının temsilcisi olan Ebu Musa el-Eş'ari toplantı sonunda Hazreti Ali'yi halifelikten azleder. Onun ardından söz alan Muaviye'nin hakemi Amr bin el-As ise kendisinin de diğer hakeme katılarak Hazreti Ali'yi görevden uzaklaştırdığını, ancak onun yerine Muaviye'yi halifeliğe getirdiğini ilan eder. Kurnazca bir oyun. Sıffin Savaşı neticesinde imzalanan bu tahkimnamenin kabulünde olduğu gibi Ali-Muaviye mücadelesinin bu safhası da yine Şam tarafının beklentileri doğrultusunda gerçekleşir. Son gelişmeyle Hazreti Ali'nin Iraklılar üzerindeki otoritesini kaybetme, buna karşılık Muaviye'nin onun yerine geçme süreci hızlanır. Muaviye bunun ilk adımı olarak Amr bin As'ın hakemler görüşmesi sonucunda aldığı tek taraflı kararına istinaden dönüş yolunda taraftarlarından biat almaya başlar bile. Hazreti Ali'nin Irak'ta haricilerin sebep olduğu dahili sorunlarla uğraşmayı fırsat bilir ve kendisini halife ilan eder Muaviye. İkinci adım olarak siyasi rakibinin idaresinde bulunan bölgelere taciz saldırılarına başlar. İlk adım olarak Mısır'ı ele geçirir. Hazreti Ali bu saldırı karşısında maalesef hiçbir şey yapamaz. Muaviye Mısır'da elde ettiği bu başarının ardından hazırladığı orduları sırasıyla Hazreti Ali'nin yönetimde bulunan Irak, Hicaz, Yemen gibi bölgelere sevk eder. Şam'dan gelen bu ordular bu eyaletlerin hepsinde kontrolü ele geçiremezler, fakat merkezi hükümetin itibarını derinden sarsmayı da başarırlar. Irak'ta haricilerle devamlı mücadele etmek zorunda kalır Hazreti Ali. Hem askeri anlamda, hem siyasi anlamda, hem psikolojik anlamda güç kaybına uğrar ve 661 yılında bir harici tertibi sonucunda şehit edilir. Tabii bu da Muaviye için iktidar yolunda bulunmaz bir fırsat olur. Nitekim bu haberi aldıktan sonra Suriye halkından Emirül Müminin unvanıyla değerli dinleyenler Muaviye yeniden biat alır. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra hiç vakit kaybetmeden babasının yerine Hazreti Hasan halife seçilir. Muaviye Hazreti Hasan üzerine büyük bir ordu sevk eder. Aynı anda Hazreti Hasan Iraklılara olan güvensizliği sebebiyle Muaviye ile rekabet edemeyeceğini anlar ve bazı şartlar ileri sürerek halifeliği rakibine yani Muaviye'yi bırakma kararını verir. Her iki taraf arasında görüşmeler yapılır. Hicretin 41 yılı Rebiülevvel ayında yani Temmuz 661'e tekabül ediyor bu tarih. Hazreti Hasan Kufe Mescidi'nde halifeliği Muaviye'ye devreder. Hazreti Hasan'ın bu safhada 6 aylık bir halifelik dönemi var. Fakat aslında halife de olamadan, devleti yönetemeden Muaviye'ye bu hilafeti vermek zorunda kalır. Daha doğrusu bunu tercih eder. Ve böylece iktidar, yönetim, devlet başkanlığı Muaviye'nin eline geçer ve kendisi Müslümanların yeni halifesi olur. Hazreti Hasan'ın Muaviye'ye biatıyla birlikte de Emevi devletinin temelleri atılmış olur değerli dinleyenler. Evet, Emeviler döneminin başlangıç safahatı bu şekilde. Ana hatlarıyla ve giriş mahiyetinde bu programda Emeviler tarihine başlamış olduk. Takip eden programlarımızda bu dönemin siyasetini, hem dahili siyasetini hem harici siyasetini, yapılan fetihleri, toplum içinde meydana gelen karışıklıkları, medeniyet tarihi açısından gelişmeleri irdeleyeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle değerli dinleyenler, esenlikle kalın, hayırlarla kalın, Hakk'a emanet olun.